bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Belki de sensin. Erdal Atabek. Varlık Yayınları. 1. basım. Ülker Çiçek. Belki de sensin. Erdal Atabek'in 1989 yılından günümüze Varlık dergisinde çıkan yazı ve öykülerinin derlemesinden oluştu. İnsanı insan yapan ögelerin büyük bir duyarlılıkla işlendiği bu kitabı etkilenerek ve tat alarak okuyacağınıza inanıyoruz. Sen misin? Bir gece odamda yalnızken kapı çalındı. Sen misin? Diye seslendim. Yanıt veren olmadı. Sadece uzaklaşan ayak seslerini duydum. Biliyordum. Oydu. Geleceğini haber vermemişti ama gelmesi gerektiğini biliyordu. Tam o sırada gelmesi gerekiyordu. Gelmesi, kapıyı çalması gerekiyordu. Yapması gereken sadece buydu. Bana gereken de buydu. Onun var olduğunu bilmem gerekiyordu. Var olduğunu, bir yerlerde yaşadığını, soluk alıp verdiğini bilmem gerekiyordu. O da bana bunu haber vermeye gelmişti. Gecemin sonraki saatleri büyük bir mutlulukla geçti. Onun varlığı bütün acılarımın geçip gitmesine yetiyordu. Oturuşum, kalkışım, yatışım yeni bir anlam kazanıyordu. Belki de bütün buluşmalar bir varoluştu. Kapının her çalınışında sen misin diye sorarım. Sen misin kara gözleri büyümüş Afrikalı çocuk? Sen misin ürkek elleriyle çarpıntısını bastırmaya çalışan genç kadın? Sen misin umutsuzluğunda umut arayan hasta? Sen misin uykusunda işkenceler gören genç adam? Sen misin kemiklerini sonbahar güneşinde ısıtan yaşlı kadın? Sen misin parmakları tellerde arayışlarda gezinen gitarist? Sen misin nereye gideceğini bilmeyen kaçak? Sen misin içimizdeki sessiz fısıltı? Kim bilir, belki de sensin. Şu grip günleri. Grip oluyorum galiba. Tatlı bir kırgınlık bedenime yayılıyor. Sırtımın orta yerinde el kadar bir yer üşüyor. Üşüsün bakalım. Mevsim hastalığı işte. Çalışırken pek anlamamıştım. Eve gelince oturduğum yerden kalkasım gelmedi. Nezle de başladı. Boğazım yanıyor. Şifayı kaptık. Nereden aldık kim bilir? Kimsede öksürme terbiyesi yok ki. Ne ağız kapama var, ne başını çevirme. Öksürükler, aksırıklar gırla. Birinden aldık işte mikrobu. Virüs ya, neyse ne, biz şifayı kaptık. Bu meret geçicidir geçici olmasına da insanı paçavraya çevirdiği doğru. Her yanım ağrımaya başladı bile. Gözlerimi açamıyorum. Gözüm yatmakta. Yatıyorum ya, onun da keyfi yok. Sen rahat değilsen, sen yatak da rahat ettirmez. Kendimi bir türlü yatağa uyduramıyorum. Kolumu uzatıyorum. Bacağımı çekiyorum. Öbür yanıma dönüyorum. Hayır olmuyor, rahat edemiyorum. Evin içinde her şey eskisi gibi. Yemek hazırlığı yapılıyor. Seslerinden anlıyorum. Kısa konuşmalar, geliş gidiş sesleri, tabak çatal şıkırtıları. Bana tuhaf geliyor. Burada bir başımayım. Uzak bir diyara gitmişim gibi. Hiçbiriyle ilgim yok. Basit bir hastalığın beni böyle herkesten ayırıvermesi tuhafıma gidiyor. Hiç dikkat etmemişim. Hasta insanla sağlamlar arasında görünmez uçurumlar varmış. Ara sıra sesleri geliyor. Nasılsın? Bir şey ister misin? Sıcak bir şey içer misin? Sonra gene kayboluyor sesler. Yalnızlığı duyumsuyorum. Alacakaranlıktayım. Yapayalnızım. Yalnızlığın iyi gelmesine şaşıyorum. Aslında yalnızlığı hiç sevmem. Şimdi ise iyi geliyor. Öbürlerinden öyle ayrıyım ki. Onların nasıl böyle sağlıklı olduklarını da anlayamıyorum. Nasıl da sağlıklı yürüyorlar, konuşuyorlar, yemek yiyorlar. Hele yemek. Midemde hafif bir bulantı duyuyorum. Yatakta yavaş hareketlerle sırtımı dönüyorum. Kimse farkına bile varmıyor. Sağlamlık insanları duygusuz mu yapıyor? Otursunlar, kalksınlar, gülsünler, konuşsunlar. Benimle ilgileri yok. Benim de onlarla ilgim yok. Bu duygumu yineliyorum. Benim de onlarla ilgim yok. Kimin kiminle ilgisi var ki? Nicedir birbirimizle ilgimiz kalmadığını fark ediyorum. İletişimimiz kopmuş. Gündelik hayhuyun içinde fark etmiyoruz. Öyle yorgunum ki bu duygular da beni yoruyor. Bunların zamanı değil. Şöyle bir uyuyabilsem düzeleceğim. Ama rahat bir uyku olmalı. Böyle tedirgin, ağrılı, kıpırtılı değil. Her yanım kırılıyor. Ateşim de çıktı mı acaba? Dereceyi getirsenize. Galiba ateşim çıktı. Birisi geliyor. Elini alnıma koyuyor. Ateşin yok canım, sıkıntıdan. Gidiyor. Öyle, sıkıntıdanmış. Başına gelmeyince ne kolay. İçim yanıyor. Ateşim yokmuş. Hastanın halinden kim anlar? Geceyi öyle dala dala geçirmişim. Sabah uyandım. Daha iyi miyim? Şöyle bakıyorum kendime. Daha iyiyim. Kalkıp işe gitmeli mi? Yoksa gitmeyip telefon mu etmeli? Karar veremiyorum. Ne yapsam? Gitsem mi acaba? Bugün gitmesen iyi olur. Hem ne varmış, insanlar bir günde hasta olmaz mı? Sen gitmezsen şirket batacak. Sanki umurlarındaydı. Bugün yat sen. Ben telefon ederim. Yaşa sen be. İşte böyle günde belli olur sevgi. Gördün mü? Nasıl gitmeyeceksin? Dedi. İşte sana hayat desteği. Bana kalsa zorla giderdim. Şimdi telefonu alınca yüzlerini ekşitmesinler diye giderdim. Benim de arkamdan konuşurlar ya. Umurum değil. Gık çıkarmadan işlerini yaparsın. Farkına bile varmazlar. Biz burada canımızla boğuşurken onlar varsın konuşsunlar. Umurum değil. Peki öyle yapayım. Sen telefon etmeyi unutma. Ha, ateşi de çıktı falan dersin. Şimdi onlar ateşi var mıydı derler. Sanki ateşin yoksa bir şeyin yok. Ateşin çıktı mı? Tamam hastasın. Birisi hastalandı mı? Hepsi doktor kesilir. İlacını almayı unutma. Akşam çorba yaptım. Onu ısıtır içersin. Ben de izin alıp biraz erken gelmeye çalışırım. Canını sıkma. Olur mu? Gel içeride yat. Üşümezsin. Canım benim. Düşünmüş. Çorba yapmış. İnsan hasta olunca hemen kötümserleşiyor. Olur mu canım? Bunca yılın yakınlığı, dostluğu, sevgisi. Giderken öpüyor. Aman bana sokulma. Sen de alırsın mikrobu. Diyorum. Senin mikrobun bana geçmez. Diyor. Öpüyor. Çıkıyor. Kapının kapandığını duyuyorum. Canım. Benim mikrobum ona geçmezmiş. Onun mikrobu da bana geçmez. Keşke ben de bunu söyleseydim ona. İçeri geçiyorum. Aslında çok kötü değilmişim. Gitmediğim iyi oldu gene de. İşte kendime özel bir gün. Ne yapmalı? Şöyle bir kitap bulup okumalı mı? Radyoyu açıp müzik mi dinlemeli? Yoksa ikisini birden yapmalı? Başım boşalmış gibi. Gripten olmalı. Ağrılarım yok gibi. Gene de halsizlik var. Ayakta fazla dolaşmamalı da yatmalı. Bu işin ilacı dinlenmek. Bir sigara yakıyorum. Ağzımda metal tadı. Ağzımın tadı da değişmiş. Şu grip de ne garip hastalık. Her şeyi değiştiriyor. Sokak hareketleniyor. Gelenler, gidenler, araçlar. Bitmez tükenmez bir hareket. Ne var sanki? 3 kuruş kazanacağım diye her gün yollara düş. Bıkmadan, usanmadan çalış. Neymiş? Geçinecekmişsin. Geçinip de ne oluyor? Bir evde oturmak, karnını doyurmak, üstüne giysi almak. Bunlar için mi çalışıyoruz? Yoksa çalışmak için mi bunları yapıyoruz? O da belli değil. Kendin için bir günün yok. Bugün hasta olmasaydım da, işe gitmeden keyfimce geçirmeyi deneseydim de kendimi suçlu duyardım. Yapamazdım. İçimize bir suçluluk duygusunu nasıl da yerleştirmişler. Düşünmeden çalışıyoruz işte. Bir zamanların hippilerine nasıl kızardım. Sorumsuzlar. Sorumluluklarından kaçıyorlar diye. Doğru mu yapıyorlardı acaba? Yok canım. Öyle de hayat olur mu? Ara sıra kendine özel bir gün başka bir şey. Ömrün boyunca oradan oraya sürtmek başka. Bir kefeye koyamazsın. Bir kitap buluyorum. Bunu yeniden okumalı. Radyodan müziği ayarlıyorum. Kanepeye uzanıyorum. Yatar yatmaz halsizliğimi yeniden duyuyorum. Dalmışım. Kitap elimden kaymış. Uyumuşum. Saate bakıyorum. Öğleye yaklaşmış. Biraz huzursuz oldum. Şirkette yemek öncesi hazırlıklara başlamışlardır. Beni merak etmişler midir? Gripin neyini merak edecekler? Ben de bir tuhaflaştım. Şimdi daha iyiyim. Şu grip de iyi geldi. Baksana, bir günün beyliği beylik. Yarın giderim. Dönme dolap beygirliğine devam. Grip olmasa aklıma bile gelmezdi. Neredeyse yaşasın grip diyeceğim. Traviata, Şiyonet. Traviata güzelliği yanaklarda parlak bir kırmızılığın görülmesidir. Bu parlak kırmızılık yüze bir canlılık verir. Hasta zayıfladığı halde Yüzünde sanki bir sağlık belirtisi varmış gibi görünür. İşte bu görünüm hekime tüberkülozu düşündürmelidir. La Traviata'yı kim bilmezdi ki? Hayatlarında bir kerecik opera görmemiş olanlar bile La Traviata'yı da Verdi'yi de duymuşlardı. Duymamış olsalardı bile hastalığın şiirsel güzelliğini şu iki sözcük açıklamaya yetmiyor muydu? Traviata, Schönheit. Tüberkülosis kutsanmış bir hastalıktır. Halk dilinde kısaca verem denmesi onun lirik titreşimlerini değiştirmemiştir. Bu sözcükten korkup da adını anmamak için kullanılan ince hastalık tanımında kendi halinde bir yalnızlığın, umarsız bir hüznün sesi yok mudur? Tüberküloz, sanatın, sanatçının en yakın dostu değil midir? Onların müziğinde, şiirinde, resminde, yaratıcılıklarında, çılgınlıklarında, her şeyi hiçe saymalarında bu güzelim hastalığın payı yok mudur? Hele de hastalığın ilerleyip de kurtuluş umudunun büsbütün ortadan kalkışından sonra sanatçının yeteneklerini son gücüne kadar kullanmak istemesi haklı değil midir? Artık onun yaptığı çılgınlıklar da hoş görülmezse dünya üzerinde hoş görülecek ne vardı? Hastalığın kaprisli yapısı da doğrusu sanatçılara pek uygun düşüyordu. Hastalığın alevlenme dönemlerini iyileşmeler izliyor, iyileşmelerin ardından gene halsizlikler, öksürükler geliyor, o incecik, duygulu bedenler, o ateşli bakışlar, eninde sonunda her şeyin biteceğini bilmenin erken olgunlaştırdığı insanı daha zengin bir iç dünyaya sürüklüyordu. Bütün bunları o küçücük, incecik basil mi yapıyordu? Mikroskopa bakarken gördüğüm şu kırmızı boyalı, küçücük mikrobun bunca işi yaptığına inanmak, ama inanmak zorundaydık. Bilimin doğrusu buydu. Bu doğruya varmak da kolay mı olmuştu? Laboratuvardan her çıkışımızda ellerimizi bol sabunlu suyla yıkardık. Bir süre elimizi ağzımıza götürürken biraz çekinirdik. Hoş bizim dışımızda tüberkülozun bir mikrobun işi olduğuna inanan yoktu ya, köy kahvelerine kadar gönderilen o zevksiz sağlık tablolarında ne yazarsa yazsın, halka göre verem aşk çekenlerin hastalığıydı. Bu meret kara sevdalılara musallat olurdu. Oğlan kızı severdi, bir türlü içini açamazdı. Çare yok, verem olurdu. Ya da kızı severdi, severdi ama kızı denk görmez vermez derdi. Oğlan da verem olurdu. Ya da kız oğlanı severdi. Severdi ya, kimselere diyemezdi. Verem olurdu. Derdinden mum gibi erirdi. Aşk illeti gencin içine girerse artık çaresi yoktu. Ya birbirlerine kavuşurlardı ya da verem olurlardı. Her ulusun kendine özgü bir kutsal hastalık inancı varsa bizimki verem olmalıdır. Fransızların kutsal hastalığı sirozmuş. Şarap içe içe karaciğer bozukluğundan oralarda siroza yakalananlar el üstünde tutulurmuş. Amerikalılar için de koroner yetmezliği öyledir derler. Çok çalışkandı. En iyisini yapayım diye kendini helak etti. Anlamına gelirmiş de ondanmış. Ben de söylenenlerin yalancısıyım. Bize ince hastalık uygun düşüyor. İnsanı öyle sessiz yapması, bir kenara çekilip de duygulu bir hüzne kaptırması falan pek uygunmuş gibi geliyor. Tüberküloz da öyle kaba saba insanlara yakışmaz ki. Hele geçmiş dönemlerde kanlı canlı olmak, sapasağlam olmak öncelikle sanatla bağdaşmazdı. Kasaba tüccarı gibi şair mi olurmuş? Şiir yazanın, müzikle uğraşanın ince, narin, duygulu insanlar olması gerekmez mi? Tüberküloz mikrobu lepra mikrobuyla kardeş olduğunu öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Meğer birbirine çok benzer iki mikropmuş bunlar. Lepra mikrobu nasıl olur da sevgili tüberküloz basilinin kardeşi olurdu? Lepra deyince belki birden kavrayamadınız. Bilinen adını söyleyeyim. Cüzzam. Evet, cüzzam. O belalı hastalık. O lanetli hastalık. Nasıl bir ürküntü içimize yerleşmiş olmalı ki yıllar boyu süren tıp eğitiminde cüzzam hastalığını ne doğru dürüst öğrendik ne de öğrenmeye merak sardık. Şimdi düşünüyorum da o sanki hastalık değildi. Toplumun bir lanetiydi. O insanın suçuydu, günahıydı. Ömür boyu taşımaya mahkum edildiği ağır zincirlerdi. Cüzzamlı olmak nasıl bir şeydir? Dışlanmak, bütün ilişkilerin kesilmesi, kimselerin görmeyeceği yerlere itilmek, orada unutulmak, yok sayılmak, onun hiç olmamış olduğunu istemek. İnsan bu hastalığın bir mikrop tarafından ortaya çıktığını bile düşünmez. Şimdi bana insanların bu davranışı cüzzamdan daha dehşet verici geliyor. Siz hiçbir romanda zavallı cüzzam kızın başına gelenleri okudunuz mu? Hayır, okumadınız. Roman da yoktur. Öykü de, tiyatroda da, şiirde de. Cüzzam edebiyatından da sürülmüştür. Hadi bakalım, buna ne diyeceksiniz? Hani edebiyat insan içindi, sanat insan içindi. En insana yakın sanatçıların yapıtlarında arayın bakalım. Cüzzamdan söz edildiğini görebilir misiniz? Nerede tüberküloza gösterilen şefkat, yakınlık, iç içelik? Nerede cüzzama karşı takınılan bu itici, görmezden gelme, tuğ, kaka tavır? Bu karşıtlığı düşündüm de şaştım kaldım. Ah insanlar, dedim içimden. Ah insanlar, ah biz. Bizler insan haklarını savunmuyor muyduk? İnsanların itilip kakılmasına karşı çıkmıyor muyduk? Ağlayan birini gördüğümüz zaman yanına gidip, neyin var, neden ağlıyorsun? Bak sana yardıma geldim, demek istemiyor muyduk? Evet, böyleydik. Böyleydik de neden cüzdanlı sözcüğünü duyar duymaz yanımıza yaklaşan bir sineği kovmak ister gibi elimizi sallıyorduk? Toplumların ön yargıları için yazı yazanlar, konuyu enine boyuna irdeleyenler neden cüzzamlı hastalara yapılanlar konusunda tek satır yazmıyorlardı? Bu dehşet verici ön yargıyı bir gün yaşadım. Bakırköy'deki lepra hastanesine gitmiştim. Kendiliğimden değil, Türkan Saylan davet etmişti de öyle gitmiştim. Her tarafı kapalı bir yarı açık cezaevi gibiydi ve cüzzamlılar oradaydı. Cüzzamlılar oradaydı. Yeniden onarılan yapıyı gezmiştik. İlk dikkatimi çeken hiçbir hastanın yaklaşmak isteği göstermemesiydi. İç burkucu bir çekingenlikti bu. Ne yerlerinden kıpırdıyorlar ne de bir hareket yapıyorlar. Sadece bakıyorlardı. Cüzzamlı hastası sadece gelenin gözlerine bakıyordu. Bu gözlerde, bu bakışlarda ne olduğunu soruyordu. Gelen yabancı onlara nasıl bakıyordu? Gözlerinde ne vardı? İğrenme mi? Korku mu? Dehşet mi vardı? Öyle bakıyorlardı. Ben olabildiğince şefkatle, olabildiğince anlayışla bakmaya çalışıyordum. Ya da öyle baktığımı sanıyordum. Orada bulunuşumdan, onlara bakışımdan hoşnut mu oldular, rahatsız mı oldular? Anlayamıyordum. Belki onlar da bilmiyorlardı. Ben nereden bilecektim? Onlar nereden bilecekti? Siz hiç Cüzzamlı Hastanın Psikolojisi adını taşıyan kitap okudunuz mu? Okumadınız elbette. Yazılmadı da ondan. İnsanın günlük bunalımları konusunda bile bunca kitap yazılan dünyamızda cüzzamlılarla hangi psikolog ilgilenirdi ki? Sonra Türkan Saylan'ın odasına geçtik. Cüzzamlı bir genç kadın bir bardak çay getirdi. Ön yargım şiddetle tepki gösterdi. Bu çay içilemezdi. Ön yargıma şiddetle karşı çıktım. Bu çay içilmeliydi. Bu çayı içmemek insanlığı bütün bütüne reddetmek olurdu. Bu çayı getiren genç kadını kahretmek olurdu. Çayı uzatıp bekleyen genç kadına baktım. O da bana bakıyordu. Merakını belli etmek istemeyen bakışlarında nasıl bir duyarlılık vardı anlatamam. Bir bardak çay belki de hiçbir zaman böyle önem taşımamıştır. O çayı almam, dudaklarıma götürmem, bir yudum içmem belki de o insana bütün çektiklerini bir an için olsun unutturacaktı. Belki de orada yaşanacak bir anlık davranış o genç kadına hastalığının lanetini bir an için olsun unutturacaktı. Bir bardak çay artık çay olmaktan çıkmış bir sembol olmuştu, bir metafor. Ona el uzatmak insanlığın acılarına el uzatmaktı. Bunu genç kadının gözlerinden okudum. Ön yargım gene şiddetle karşı çıktı. Bir konuşma tuttur. Konuşmaya dalmış gibi yap. Çayı unutmuş gibi davran. Soğut onu. Sonra da içmeyiver. Bir an öyle kaldım. Elim durakladı. Çay bardağı önümde duruyordu. Konuşmaya başladım. Türkan Saylan'la konuşuyordum. Cüzzamlı genç kadın başka bir yere bakıyordu. Ama ben nereye baktığını biliyordum. Çay bardağına bakıyordu. Ön yargıma şiddetle karşı çıktım. Artık bu kadarı olmazdı. Ayıptı. Elimi uzattım. Çayı aldım. Bir yudum içtim. Genç cüzzamlı kadın odadan çıktı. Kocaman bir rahatlama kapladı içimi. İnsanca bir şey yapmanın o ılıtan rahatlaması. Bir süre sonra da hastaneden ayrıldım. Yıllar sonra neden bu olayı yazmak istedim? Belki de 10 yıl geçti aradan. 80'den önceydi. Yıllar boyu bu olayı yazmak istedim de ondan. Bu 10 yıl boyunca hapishaneler gördüm. İnsanların ezilişini, itilip kakılışını, toplumdan koparılıp demir kafeslere konuluşunu, insanların bütün bunlara direnişini gördüm. Bu yaşananlarla cüzdanlıların yaşadıkları arasında yakın bir bağ vardı. Hapisteki insanların kimileri oradan çıktı. Çektiklerini belki unuttular, belki de unutmadılar ama artık orada değiller. Cüzdanlılar ise gene oradalar, gene lepra hastanesindeler. Gene arayanları, soranları yok. Gene kendi kendilerine yaşıyorlar. Suçları, günahları bir küçücük mikrobu almış olmak, öyle mi? Hayır değil. O küçücük mikrop ne ki? O mikrobun bulaşması çok güç. Hemen hemen olanaksız. Mikrobu alanların da sadece %5'i hastalanıyor. Ama bütün bunlar kimin umurunda? Onların suçları, günahları mikrop değil. Önyargılar. İnsanlığın yüzyıllar boyu geliştirdiği önyargılar.